Ayrım 6.
O sırada annem koşmuş ve ilk kez bir konuda düşüncesini söyleyerek isyan etmiş. Bu gavur beni kızımdan edecek. Gözümü açtığım zaman Berger'in de bu olaya çok üzülmüş olduğunu gördüm. İşte bu olay benim ünlü bayılmalarımın başlangıcı oldu. Yıllardır konser salonlarında kapının yanında oturmamın nedeni budur. Baygınlık geçireceğimden korkarım. Necdet Hoca'nın anlattığı başka bir anı ise şöyleydi. 19 Ağustos 1927, 16 yaşındayım. Berger ile 7 yıldır devam eden çalışmaların meyvelerini vermeye başlamıştı. Planlandığı üzere bir yıl sonra eğitimime Avrupa'da devam edecektim. O tarihlerde Robert Kolej'de yatılı öğrenciydim. İşte böyle kritik bir sırada 19 Ağustos günü İstinye ile Yeniköy arasında atla gezinti yaparken attan düştüm. Sol kolumun iki kemiği birkaç yerden kırılmıştı. Bu olayı iki kişinin duyacak olmasından ödüm kopuyordu. Babam ve hocam. Babamın o sırada bir iş gezisinde olması durumu kolaylaştırmıştı. Erkan-ı harp öğrencileri kurmay zekalarıyla gazete haberinin kazayla ilgili bölümünü keserek kendisine alıştırmak yolunu bulmuştu. Babam oğlum müdafaayı becerememiş ama taarruzda muvaffak olacaktır diyordu. Peki Berger? Tırnaklarımı kesemediğim için üzülen adam kolumu parçaladığımı duyunca kim bilir nasıl deliye dönecekti. Fakat hayır. Berger'le ilgili sahne bugün gibi gözümün önünde. Bir sararma, küçük bir duraksama, hepsi o kadar. Berger şöyle bir konuşma yapmıştı. Birçok büyük kemancının kolu kırılmıştır. Kırılan yer mutlaka kuvvetli kaynar. Kazasın Chrysler'in başından geçenleri anlatmamış mıydım? Benim de bileğim kırıldı. Tanrı kemancılığımı anımsatmak için yapmıştı bunu. Tanrı tarafından verilen bu cezanın veya iyiliğin nedenlerini anlamamı istiyordu hocam. Bu nedenle Berger'in ağzından acı bir söz çıkmamıştı. Tam tersine belki 100 kere aynı lafı söyleyip duruyordu. Bu çok hayırlı bir şey. İnanın çocuklar, bugün kolumun kırıldığına şükrediyorum. Hayatımda kemanın ne anlama geldiğini bana o kaza öğretmiştir. Değer yargılarıyla, insan psikolojisi konusundaki derin bilgisiyle, ayrıcalıklı bir yere sahip, böylesine değerli bir hoca ile karşılaşmak, sanat yaşamının dönüm noktası olmuştur. Berger'e neler borçlu olduğumu soracak olursanız, cevap vermekte güçlük çekmeyeceğim. Kemancı olarak her şeyimi. Sıra konserlere gelmişti. Necdet Remzi hocam konserlerini şöyle anlatıyordu. 1920-1928 yılları arasındaki bu süreyi kardeşimle birlikte yoğun bir konser etkinliği içinde geçirdik. Bütün hayatım keman esas alınarak yörüngeye oturtulmuş, okulum bile sanat çalışmalarıma göre ayarlanmıştı. 1924-1928 yıllarını Bebek'te Robert Kolej'de yatılı öğrenci olarak geçirmem bile konserlerime ara verdirmemiş. Tam aksine hocalarım burada bana ayrıcalıklı davranarak konser çalışmalarımı kolaylaştırmıştır. Bu yıllarda İstanbul'da L'Union Française, Robert Kolej, Fransız Tiyatrosu, Galatasaray Lisesi, elçilikler, Türk ve yabancı okullar ile Ankara, Edremit, Ayvalık ve İzmir'de verdiğim çok sayıda konserde çaldığım eserlerin adını söyleyecek olursam, Berger'i neden tek hoca olarak gördüğüm anlaşılır. Evet, ben Avrupa'ya gitmeden önce kısa pantolonlu bir çocukken Mozart'ın keman konçertolarını, Beethoven'ın sonatlarını, Paganini, Mendelssohn, Viyamski, Viotam konçertoları halkı büyük konserlerde dinletmiş olduğuma göre Avrupa'daki müstakbel hocaların beni yetiştirmekle övünecekleri şeyler ortadan kalkmış olmuyor mu? Sonuçta 1928 Eylül'ünün sonunda ablam Ferhunde ile birlikte müzik eğitimimizi tamamlamak üzere Leipzig'e gittik. Almanya'da kendi isteğim üzerine Profesör Hans Bazerman'ın öğrencisi oldum. Hocamdan çok memnundum. İlk günden başlayarak bana bir arkadaş gibi davrandı. Sınıf derslerinde beni asistanı gibi değerlendirdi ve Leipzig'teki konserimde çok değerli Galliano kemanını ödünç verecek kadar ileri bir dostluk örneği gösterdi. Necdet Hoca, Karl Berger'i anlatırken kendinden geçer, nostaljik bir duyguyla geçmiş yılların içinde dolaşırdı. sözü ilk konserine getirmesini beklerdik. Bu konser iki kardeşin ilk önemli konseriydi. Ama iki ilginç olay da yaşanmıştı. Bu olaylardan biri bizi çok duygulandırır, ötekisi ise çok güldürürdü. İlkini Necdet Hoca'nın, ikincisini Ferhunde Hoca'nın anlattıklarına göre aktarmak istiyorum. Berger ile derse başladıktan 9 ay sonra konser verecek hale gelmiştik. İlk büyük konserimizi işgal altındaki İstanbul'un Galatasaray Lisesi salonunda 20 Mart 1920 günü ben 9, Ferhunde 10 yaşının biraz üzerinde birer çocukken vermiştik. 15-16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş İstanbul'un işgal ordularında görev almış bazı subayları ve başkomutanı da bu konserin dinleyicileri arasındaydı. Bunlar her nedense, daha doğrusu bilinen nedenlerle çaldığımız eserleri yorumlayan çocukların Türk olamayacağını ileri sürmüşler, soruşturma sonucunda Türk olduğumuzu öğrenince hayrete kapılmışlardı. Bu çocuklar Türk olamaz. Zafer sarhoşluğu içindeki bu kendini beğenmiş subaylar gerçeği kabullenmek zorunda kalınca öfkelerini gizleyememişlerdi. Başkomutanın ve diğer yabancı subayların ne düşündüğü o kadar önemli değildi. Bizi ve çevremizdekileri en çok duygulandıran, konserden bir gün sonra gazetede yer alan şu cümlenin içerdiği anlamdı. 9 yaşındaki bu melek yüzlü Türk çocuğu en karanlık, en umutsuz günlerimizde cihana karşı başımızı dik, göğsümüzü kabarık tutmamızı mümkün kılıyor. Bana gelince, bu ilk konserimi pek çok konser izledi. Artık mesleğin ve geleceğin hedefleri belirlenmiş bulunuyordu. Hocaların en büyüğünün bilgisinden, babaların en özverili varlığından, kardeşlerin en yücesinin sevecenliğinden ve sanat yardımından yararlanıyordum. İşgal kuvvetleri komutanının da işin içinde bulunduğu bu olayı öğrendiğimizde, çocuk yaştaki konservatuvar öğrencileri olarak hepimiz son derece duygulanmıştık. İnsanın yaşamında önemli ilklerin önemli bir yeri vardır. Ferhunde Erkin ilk önemli konseri hakkında şunları anlatıyor. Karl Berger ile sürdürülen derslerimiz özellikle Necdet'in keman öğreniminde ciddi bir yol kat etmesini sağladı. Profesyonel sanatçı olmak hedefini taşıyan bu derslerden ikimiz de yeterince yararlanmaya başladık. Bu başlangıç sanırım kariyerimizin de başlangıcı oldu. Berger bir ön sezimi yoksa büyük iddialar taşıyan bir insan olduğundan mı artık bilemiyorum. Çalışmalara başladıktan birkaç hafta sonra ben bu çocukları kısa sürede konser verecek hale getirebilirim demişti. Sözünde durdu ve gerçekten de kendisiyle çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra ilk önemli konserimize hazırdık. Berger bizi gece gündüz çalıştırdı. Aslında canımızı çıkarırdı demek daha doğru olur. Evde, derste ve yemekte konuşulan tek konu bu konserdi. Büyükler bu işi önemsedikçe biz de daha çok çalışır olmuştuk. Sahneye çıkmanın önemini kavrayacak yaşta pek değildik ama güzel çalmak, hem de çok güzel çalmak zorunda olduğumuzu hissetmiş, kendimizi buna inandırmıştık. Yoğun geçen bir hazırlık döneminden sonra nihayet konser saati geldi, kendimizi sahnede bulduk. Bütün dinleyicilerin bakışları bize saplanmış gibiydi. Necdet keman edebiyatının oldukça güç eserlerini çok iyi çalıyordu. Konser vermenin ne kadar sorumluluk gerektirdiğinin tam bilincinde değildik ama iyi bir şeyler yapma çabası içinde olduğumuz belliydi. Eserlerin hangisiydi şimdi anımsayamıyorum. Necdet bir ara ezber yanlışı yaptı. Son derece dikkatli eşlik ettiğim için onu hemen yakaladım. Ama Necdet, yanlışın kendisinden kaynaklandığı anlaşılmasın diye bir kurnazlık numarası yaptı. Sanki kusurlu olan benmişim gibi dönüp ters ters bakmaya başladı. Dinleyicilerin çoğunluğu yanlışı benim yaptığımı sanmış ve Necdet de bu işten güzel sıyrılmıştı. Konserden sonra bazı dinleyiciler kulağıma eğilerek beni teselli etmeye çalışıyordu. Çoğu kimse farkına varmadı. Önemli değil canım, olur böyle şeyler demişlerdi. Aslında durumu kurtaran bendim. Neyliyim ki bu küçük bellek hatasının faturası bana çıkmıştı. Necdet'in bu kurnaz davranışına sonraları hepimiz gülüp geçmiştik. Olur böyle şeyler deyip gülüşüyorduk. Bizleri asıl mutlu kılan konser bitiminde kuliste yaşadıklarımızdı. Konserden sonra bizleri kutlayan insanların sevincini, özellikle babamın ve Berger'in yüzünden okunan mutluluğu unutamam. İlk konserin en güzel tarafı başkalarını mutlu ettiğimizi görmekti. Demek ki müziğin gücünü görebiliyorduk artık. Müziğin gücü. İnsanları tarih boyunca müzik yapmaya sürükleyen şey bu tılsımlı güç değil miydi? İnce beğeniler, duygular, müziğin gücünden yararlanarak yükselmemiş miydi? Ama bu konser dolayısıyla bir noktayı vurgulamak gerekir. İki kardeşin sunduğu program sanki müziğin gücünü sergilemek için hazırlanmıştı. Bunu da Karl Berger'in sanatçı ve eğitimci kişiliğinde aramak gerekir. Programdaki eserler müzik tarihindeki değerli bestecilerin en etkileyici eserlerinden oluşmuştu. Beethoven Romans Fa Majör, Viotti Keman Konçertosu numara 22, Paganini Cadıların Dansı, Handel Bure, Bach E, Ubey Hulamzo Balaton. Bu konserin başarısı daha sonraki konserlerin müjdecisi olmuştu. Basında övgü dolu yazılar çıkıyordu. Galatasaray Lisesi'nde verilen bu konseri İstanbul dışında Ankara, Edremit, Ayvalık ve İzmir konserleri izlemiştir. Ankara konserinin Ferhunde ve Necdet Remzi kardeşlerin yaşamında özellikle bir yeri vardır. Ferhunde Remzi'nin Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde, Necdet Remzi'nin Robert Koleji'nde öğrencilik yaptığı yıllara rastlayan 29 Ocak 1926 günü, Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp'in koruyuculuğunda Atatürk ile İnönü'nün de dinleyiciler arasında bulunduğu bu konser sanatçılarda derin izler bırakmıştır. Milli Sinema Salonu'nda verilen konserden etkilenen Atatürk, genç kemancımız ile piyanistimizi köşke çağırtıyor, o gün köşkteki sofrasında bulunan Recep Peker, Kılıç Ali, Resuhi Bey ve Sabiha Gökçe'nin de hazır bulunduğu konuklarına dönerek şöyle diyordu. Türk'ün sanat meşalesini yakıp, medeniyet kavgasını daha bacak kadar çocukken en düşman bir muhit içinde yürütmesini becerebilen bu çocuklara ayağa kalkmasını lütfen bilelim efendiler. Ankara'da kaldıkları sonraki iki günde küçük sanatçılar el üstünde tutulmuş, ikramlarda bulunulmuştur. Çocuklarda derin izler bırakan bu birkaç günü hocalarım Necdet Remzi ve Ferhunde Erkin heyecanla anlatmışlardı bana. Necdet hocam şöyle diyordu. Ben 15, ablam Ferhunde 16 yaşındayken Atatürk'le 29 Ocak 1926 günü ilk kez Ankara'da karşılaştık. Bir konser için İstanbul'dan gelmiştik. Bu konserin başta gelen dinleyicisi Atatürk, konserden sonra yaveri Muzaffer Kılıç ile gönderdiği bir pusulada bizi Çankaya'da akşam yemeğine beklediğini bildiriyordu. İki kardeş büyük bir heyecan içindeydik. Onu yakından görecek ve sofrasına oturmak onuruna erişecektik. Ankara'da 3 gün kaldık. Bu süre içinde bizi her akşam konuk etti ve kendisine müzik yaptık. İlk akşam sofrada bir ara o güzel ellerinin seyrine dalmıştım ki, projektör bakışlı gözlerinin üzerime dikildiğini hissettim. Atatürk bana hitaben, inkılapçıların, ihtilalcilerin ve bütün dünyaya kafa tutmuşların sofrasındasın. Şimdi öyle bir şey çalacaksın ki şu masa karışacak. Kendimizi yine o ihtilal, inkılap ve dünyaya göğüs gerdiğimiz günlerin havası içinde bulacağız. Anladın değil mi? Hadi göreyim seni. Bu emir daha 15 yaşını doldurmamış bir çocuğa, yani bana veriliyordu. Düşündüm. Sonra Johann Sebastian Bach'ın şakonunu gayet ritmik ve çok sert, kırıcı, yıkıcı bir biçimde çalmaya başladım. Gözlerini bir noktaya dikerek dinledi. Daha sonra ellerini omzuma koydu. İyi bir eser seçtin, tebrik ederim dedi. Ferhunde Erkin ise başka bir ilginç noktaya değinmişti. Atatürk'ü yakından görmek ve onun övücü sözleriyle ödüllendirilmekten dolayı havalarda uçuyorduk. Yaşıma uygun, özenle dikilmiş konser giysimi o dönemin yaygın modası olan kâküllerim süslüyordu. Kâküllerim sayesinde alnımda çıkan birkaç sivilce örtüldüğü için bu moda ayrıca işime geliyordu. Ancak Atatürk'ün aynı görüşte olmadığını çok geçmeden anladım. Bir aralık kolumdan tutarak diğer konukların duyamayacağı şekilde "Niçin saçlarını kaşlarının üzerine kadar indiriyorsun?" diye sordu. Çok şaşırmıştım. Gerçeği söylemekten başka yol yoktu. Alnımda sivilceler olduğunu ve onları kapattığı için bu saç modelini seçtiğimi titrek bir sesle belirttim. "Sivilceler önemli değil, onlar zamanla geçer. Türk kızlarının alnı açık olur." İstanbul'a döndükten sonra Arnavutköy Kız Koleji'nde derse girdiğimde kız arkadaşlarım merakla saç tuvaletimin neden değiştiğini sormuştu. Cevabım açıktı. "Atatürk Türk kızlarının alnı açık olur" dedi. Ertesi sabah kız arkadaşlarım kahvaltıya indiklerinde hepsi saçlarını yana ve arkaya taramıştı. Alınları açıktı. Ferhunde Hoca Almanya'daki eğitimlerini ve yurda döndükten sonraki gelişmeleri şöyle özetliyor. "İstanbul'daki konserlerimizin birinde bir rastlantı sonucu Necdet ve benim için Almanya'ya burs verileceği söylendi. Bir rastlantı sonucu diyorum çünkü gönderilmemiz fikri vardı ama nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyordu. O tarihte İstanbul'da Von Kleibiner adında Alman bir hoca vardı. Konserlerimizden birine gelmiş ve bizi beğenmiş. Konserden sonra babama, "Almanya'da Alexander von Hummel adında burslar var. Necdet ve Ferhunde'yi bu burslardan yararlandırarak Almanya'ya gitmelerini sağlayalım" demiş. Bizim burs olanağı böyle gerçekleşti. Almanya'da piyanist Profesör Otto Weinreich'in öğrencisi oldum. Türkiye'deki çeşitli hocalarımdan sonra benim gerçek anlamda yararlandığım piyano hocası Almanya'daki Weinreich oldu. Leipzig Konservatuvarı'nda 3 yıllık öğrenim süresini doldurmaksızın bitirme sınavına girmek hakkı olmadığı halde Ferhunde ve Necdet Remzi kardeşlere bu hak tanınmıştı. İkinci yılın sonunda başarılı bir sınav vererek 18 Temmuz 1930'da diplomalarını aldılar. Almanya'da 6 ay kadar kalarak çeşitli kentlerde konserler verdiler. Almanya'dan döndükten sonra niyetimiz İstanbul'a yerleşmekti. Almanya'ya gitmezden önce mezun olduğum okul olan Arnavutköy Kız Koleji'ne beni piyano öğretmeni olarak istiyorlardı. Necdet de İstanbul'da hocalık yapacaktı. Çünkü bizim mecburi hizmetimiz yoktu. Devlet hesabını okumadık. Almanların verdiği bursla okuduğumuz için resmi bir kurumda görevlendirileceğimizi ve çalışacağımızı düşünmedik. Babam biz döndükten sonra resmi bir iş için Ankara'ya gitmişti. Bu arada İnönü'yü ziyaret etmiş ve çocuklarının yurt dışı eğitimi tamamlayarak yurda döndüğünü söylemiş. İnönü "peki şimdi ne yapacaklar?" diye sormuş. Ferhunde'yi İstanbul'da kolejden istiyorlar deyince "sen onları kolej için mi yetiştirdin? Olur mu öyle şey? Burada Cebeci'de Musiki Muallim Mektebi var. Haberin yok mu senin?" demiş. Daha sonra Musiki Muallim Mektebi Müdürü Zeki Üngör'e emir gidiyor. Bu çocuklar buraya atanacak diye. Ve biz 7 Nisan 1931 yılında Necdet Keman, ben piyano öğretmeni olarak atandık. Ayrıca yurt dışında eğitim gören genç sanatçıların bu kurumda görev almaları konusunda Atatürk'ün de kesin talimatı olduğunu daha sonra öğrendik. Ferhunde Erkin 1920 yılında verdiği ilk konseriyle başlayan uzun sanat yaşamı süresince zengin deneyimler edinmiş sanatçıdır. Başka bir deyişle o birçok tarihsel olayda etkin rol oynamış bir anılar hazinesidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarının görkemli coşkusu içinde konservatuvarın kuruluşu, halk evi konserleriyle halkın günlük yaşamına çok sesli müziğin girmesi çabalarıyla yer alan Ferhunde Erkin'i bütün yönleriyle birkaç sayfaya sığdırmak güçtür. Çünkü o, sanıldığı gibi sadece çok sayıda konser vermiş bir sanatçı ve yıllarca öğrenci yetiştirmiş bir müzik eğitimcisi değil, kendisini çok sesli Türk müzik kültürünün yaygınlaşmasına ve uygar ülkelerdeki gibi bir düzeye erişmesine adamış idealist bir müzik önderidir. Yaşadığı topluma duyduğu sevgi ve saygıyla sahnede görünmekle yetinmeyen Ferhunde Erkin, Atatürk'ün müzik devrimine ters düşen bütün çevrelere sahnenin gerisinde de görünen bir dava ve inanç insanıdır. Bu konudaki yürekliliği hepimize yol gösterecek, örnek olacak niteliktedir. çok sesli müziğin halkımızca benimsenmesi konusunda kendi payına düşen sorumluluğu müzik ve insan sevgisiyle yoğurmuş, umudunu yitirmeden yıllarca emek verdikten sonra onurlu köşesine çekilmiştir. Uzun süren meslek yaşamı boyunca işini büyük bir sevgi ve saygıyla yapmış, ün peşinde koşmayarak bu büyük davanın bir askeri gibi çalışmıştır. O yıllarda konserler vermek ve konser programlarında Türk eserlerini seslendirerek onları tanıtmak büyük önem taşıyordu. Daha da önemlisi dinleyici bulmak ve bulduklarına yenilerini eklemek, bu inancı taşıyan insanların sabırla uğraştığı konuların başında geliyordu. Ferhunde Erkin, kuşağının sanat yaşamında ciltler dolusu onur sayfaları oluşturan halk evi konserleri en dikkate değer, en kutsal etkinlik alanıydı. Daha sonraki kuşak olarak bizim kuşağımız halk evlerinin bu soylu, kutsal etkinlikleri dönemine yetişemedik. Ama bize yansıyan biçimiyle bu kültürel alan genişletme çabasından dolaylı biçimde çok şey öğrendik. Bizim sahneye çıkıp konser vermeye başladığımız yıllarda karşımızda bulduğumuz dinleyicinin çoğunluğu halk evi konserleri geleneğinden gelen insanlardı. Bu nedenle Ferhunde Erkin misyonunu hayata geçiren sanatçıların yaşam öyküleri yeterince bilinmedikçe, kimlerin mirasını paylaştığımızı, kimlerin katkılarıyla bu birikime ulaştığımızı algılamak olanaksızdır. Yeterli sayılsın veya sayılmasın, bugünkü düzeye hangi koşullarda ulaştığımızın bilincine varabilmenin tek koşulu ilk kuşak sanatçılarımızı tanımaktır. Cumhuriyetin kuruluş döneminde genç kuşağı temsil eden bu sanatçılar, çağdaş bir ülke yaratmaya yönelik çabalarla kendi paylarına düşen görevleri büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle üstlenmiş ve başarılı olmuşlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak gündeme gelen devrimlerin yeşermesi ve kök salması nasıl kolay olmadıysa, çok sesliliğin de toplumun her katında kısa sürede benimsenmesi beklenemezdi. Cumhuriyetin kuruluş döneminin kıtlık ve yoksulluk koşullarında yakılan çok seslilik ateşi bir lüks değil, toplumun çağdaş uygarlık düzeyini amaçlayan bir göstergeydi. Aradan geçen uzun yıllardan sonra bugün Anadolu'nun ücra köşelerinde gerçekleştirilen konserlere insanlarımızın susamışçasına sarıldığını, olağanüstü ilgi gösterdiğini görüyoruz. Uluslararası planda doruğa tırmanmış olan solistlerimizle de gurur duyuyoruz. Ferhunde Erkin bu gelişim sürecini başlatan, temellendiren piyanistimizdir. Soluğumuzu kesen, yüreğimizi ağzımıza getiren, soğuk terler döktüren, elimizin ayağımızın buz kesmesine neden olan, mide kramplarıyla kıvrandıran konser adını verdiğimiz bu doruk nokta etkinliğinin sanatçıda giderek bir tutku haline geldiği, hatta bir yazgı olduğu bilinir. Sonrası, sanatçının yazgısı bazen sahneye atılan ilk adımla başlayıp son durak olan ölümle noktalanır. Bazen de sanatçı son durağa kadar gitmeyi yeğlemez, bir önceki durak olan emeklilikte karar kılar.